Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Mario Remarque. 15. ayrım. Kern susuyordu. Steiner bu maceraya lüzum yok demek değildir diye sözüne devam etti. Hatta kalp meselelerine muhalefet manasına da gelmez. Fakat yollarda bize bir parça sıcaklık verenlere karşı hiç değil. Belki sadece bizlere, kendi kendimize karşı bir hareket. Çünkü aldığımıza karşılık verecek pek az şeyimiz var da. Kern birdenbire bütün cesaretini kaybetmişti. Ben hiçbir şey veremeyeceğimi sanıyorum. Hayatta ne biliyordu ki? Hem de Ruth'a ne verebiliyordu? Sadece hislerini değil mi? Bilhassa şu anda Kern'e çok kıymetsiz görünüyordu. Gençti, bilgisizdi ve işte hepsi bu kadardı. Steiner sakin sakin, koca bebek dedi. Bir şeye pek az malik olmaktansa hiçbir şeyi bulunmamak çok daha iyidir. Böyle bir insan hem de her şeyin sahibidir. Bu adamına göre değişir. Steiner gülümsedi. Sakın kendini korkuya bırakma küçüğüm. Hissettiğimiz her şeyde bir hakikat vardır. Kendini bu gerçeğin içine at. Fakat orada yapışıp kalma. Sigarasını söndürdü. İyi uyumana bak şimdi. Yarın Pozdok'a gideriz. Teşekkür ederim. Burada rahat uyuyacağım muhakkak. Kern sigarasını bıraktı ve başına yabancı kadının yastığına gömdü. Şu anda daha hala cesaretsizdi fakat hiç de bedbaht sayılmazdı. 9. Direktör Pozdok kocaman burnunun üstünde durmadan titreyen çerçevesiz gözlüğü karmakarışık sakalı ile aceleci küçük bir adamcağızdı. Her zaman acelesi vardı, hele yapacak hiçbir işi olmadığı zamanlarda. Steiner Kern'le beraber direktörün yanına gittiği zaman adam acele acele "Ne oldu yine?" dedi. "Çabuk söyleyin." Steiner gündüzleri etrafı toplamak, geceleri içinde telepatiden anlar bir yardımcıya ihtiyacımız vardı. İşte diyerek kendini gösterdi. Elinden bir şeyler geliyor mu? Bizim ihtiyacımız olan işleri yapabilir. Pozdok göz kırpıyordu. Tanıdık galiba, ne istiyor ki? Yemek ve içmek ve şimdilik 30 şilin. Direktör Pozdok müthiş bir servet bu diye haykırdı. Bir film yıldızının ücreti. Yoksa beni mahv mı etmek niyetindesiniz Steiner? Bu kadar çok bir meblağ, resmi evrakı tamam bir delikanlı işçiye verilebilir diye ilave etti. Kern süratle cevap verdi. Parasız da kalırım. Bravo delikanlı. İnsan böylelikle milyoner olur. Hayatta ancak mütevazılar ilerleyebilirler. Pozdok burnu ile soluya soluya havayı sümürdü ve kayan gözlüğünü yakaladı. Fakat siz Leopold Pozdok'u, yeryüzünde kalan şu tek insan dostunuzu tanımıyorsunuz. Ücret de alacaksınız. Ayda 15 pırıl pırıl şilin. Dostum, sözlerime iyi dikkat edin. Aylık değil, ücret istiyorum. Bugünden itibaren sanatkarsınız. 15 şilinlik ücret 1000 şilinlik aylıktan ziyade makbule geçer. Elinden işe yarar başka bir şey geliyor mu? Pozlok burnundan sıkma gözlüğünü enerjik bir hareketle yerine oturttu. Hafiften bir şeyler çalabilir misiniz? Şöyle biraz vakit geçirtecek kadar. Böylesini daha iyi çalarım. Pozlok, derken bir felt maraşal tavrını almıştı. Mısır havası verecek bir şeyler meşketsin. Destere ile kesilen mumya ve vücudun alt kısmı olmayan kadın sahnelerinde musikiden istifade edebiliriz. Bunları söyleyerek çıkıp gitti. Steiner Kern'e bakarak kafasını sallıyordu. Benim nazariyemi tekit ediyorsun dedi. Ben Yahudileri dünyanın en aptal ve en fazla itimada layık insanları addederim. Eğer sen acele etmeseydin 30 şilin bal gibi koparırdık. Kern gülümsüyordu. Yalnız sen bir noktayı birkaç bin yıllık getto ve katliamların yüzünden içimize işleyen müthiş ürkekliği hesaba katmıyorsun. Eğer bunu göz önünde bulundursak Yahudilerin hatta çok soğukkanlı bir millet olduklarını anlarız. Nihayet unutma ki ben zavallı bir melezden başka bir şey değilim. Steiner sırıtıyordu. Pekala, pekala, haydi gel hamursuz yiyelim ve hamursuz bayramını kutlayalım. Lilo mükemmel bir aşçıdır. Pozluk müessisisi, bir atlı karınca, bir nişancı dükkanı ve bir de cihan panoraması tabir olunan kısım olarak üçe ayrılıyordu. Steiner hemen ertesi sabah Kern'e yapacağı işlerden bir kısmını gösterdi. Bu vazife atlı karınca beygirlerinin madeni kısımlarını parlatmak ve atlı karınca tozlarını almaktan ibaretti. Kern işe girişti. Hatta yalnız beygirleri parlatmakla kalmadı. Tempo ile hareket eden geyiği, domuzları ve fili bile parlattı. O kadar işe dalmıştı ki yanına Steiner'in yaklaştığını duymadı. Gel bakalım küçük, öğle yemeği yiyeceğiz. Yine mi yemek? Steiner başı ile tasdik etti. Evet, yine yemek. Pek alışılmış şey değil, değil mi? Artistler arasında yaşadığını unutma. Dünyanın en fazla burjuva adetleri ise bunlar arasındadır. Hatta öğleden sonra bir de jous var. Pasta ve kahve de cabası. Kern tozunu almakla meşgul bulunduğu ve bir balina tarafından çekilen gondolun içinde başını uzatarak işsiz güçsüzler memleketinde yaşayacağız desene Steiner dedi. Son zamanlarda işler öyle yolunda gidiyor ki insanın içine bayağı korku düşüyor. Geçenlerde Prag'da da böyle olmuştu. Şimdi de burada. Oysa daha dün nerede yatacağımı bilmiyordum. Şu anda ise barınacak bir yerim ve bir işim var. Öğle yemeğine çağrılıyorum. Vallahi inanamayacağım geliyor. Steiner inanmana bak cevabını verdi. Pek öyle derin düşünme. Olduğu gibi kabul et. Bizim gibi durmadan yol alan insanlar için başka çare yok. İnşallah işler bir müddet böyle iyi gider. Steiner, bütün bir ömür sürecek bir işte çalışıyoruz dedi. Hiç olmazsa 3 ay, yani havalar soğuyuncaya kadar sürer. Lildo oturdukları vagonun önündeki yeşilliğe külüstür bir masa koymuştu. Büyük bir kase dolusu etli sebze çorbası getirdi ve Steiner'le Kern'in yanına oturdu. Hava açıktı fakat hafif bir sonbahar kokusu vardı. Çayıra çamaşırlar asılmıştı. Açık filizi renkte birkaç kelebek uçuşuyordu. Steiner kollarını gerdi. Sağlam olmak ne iyi şey. Haydi şimdi de nişan kulübesine. Kern'e silahları gösterdi ve nasıl doldurulacaklarını öğretirken iki nevi silah vardır dedi. İyi yürekliler ve aç gözlüler. Tam bu sırada önlerinden geçen direktör Pozlov, hayatta olduğu gibi diye bir söz attı. Steiner açıklamasını sürdürerek iyi yürekliler dedi. Kart ve numaralara isabet kaydederler. Tehlikeli değildirler. Açgözlülerse bir şeyler kazanmak isterler. Bunları söylerken kulübenin dibindeki bir sürü etajerin üstünde duran oyuncak ayıları, bebekleri ve sigara tablolarını, şarap şişelerini, bronz heykelleri ve daha böyle bir alay öteberiyi gösteriyordu. Biraz da kazanmaları lazım. Yani alt sıralardan demek istedim. Fakat 50 halkayı bulan birisi de şu 10 veya daha fazla şilin değerinde şeylerin bulunduğu üst sıralardan bir şey almalıdır. Fakat bundan sonra ona direktör Pozdok'un sihirli mermilerinden verirsin. Ötekilerden hiç farksızlardır. İşte şuradadırlar. Bunların yüzünden sadece bir iki atış yapabilecek olan insanlar hayret içinde kalacaktır. Sadece biraz barutları noksandır. Anlaşıldı mı? Evet. Bu sırada tekrar yanlarına gelmiş olan direktör Pozlok, "Fakat delikanlı, silah değiştirmemeye bilhassa dikkat etmelisin." diye izahat verdi. Ahbaplar silahtan daima şüphe ederler. Fakat mermileri akıllarına bile getirmezler. Ha, sonra işleri bir nispet dahilinde çevirmelisin. Müşterilerin de kazanması lazımdır. Bizim kar etmekliğimiz ise elzemdir. Bu ikisini iyice dengelemeli. Eğer bu işi becerebilirseniz mükemmel bir sanatkarmışsınız derim. Bir şey daha söyleyeyim. Fazla atış yapan müşterinin şüphesiz üçüncü raftan da bir şey kazanma hakkı vardır. Steiner, 5 şilinlik barut sarf eden bir müşterinin şu bronz ilahi heykelciklerinden de kazanabileceğini unutma dedi ve ilave etti. Kıymetleri 1 şilinden fazla değildir. Pozlok ani bir hareketle ve teatral bir tehdit jesti yaparak delikanlı dedi. Fakat bir noktaya derhal dikkatinizi çekerim. Yani şu büyük ikramiye meselesine. Bu büyük ikramiyenin asla kazanılamayacağını sakın aklınızdan çıkarmayın. Kendi ev eşyamdandır. Hem de fevkalade güzel bir zenit eşyasıdır. Bunu söylerken 12 tabağı ve zarfı bulunan gümüş yemiş sepetini gösteriyordu. Herhangi bir müşterinin 60 sayı yapmasına müsaade etmektense ölümü tercih edeceğinize söz verin bakayım. Kern bunu vaat etti. Pozlok alnındaki teri sildi ve burundan sıkma gözlüğüne davranarak "Düşüncesi bile insana fenalık getiriyor." diye mırıldandı ve arkasından "Vallahi karım canımı okurdu. Baba yadigar idi." diye feryadı bastı. Bu kupkuru devirde böyle bir baba yadigarının ne olduğunun sen farkında mısın delikanlı? Doğru doğru, siz böyle şeylerden anlamazsınız. Pozlok hızla uzaklaştı. Kern arkasından baka kalmıştı. Steiner, "Pek o kadar korkacak bir şey yok," dedi. "Nasıl olsa bizim silahlar Truva Savaşı'ndan kalma. Hem pek başında sıkışırsa Lilo'yu da yardıma çağırabilirsin." Steiner ve Kern "Seyreyle Dünyayı" ismindeki meraklı panoramanın bulunduğu yere gittiler. Burası renk renk kartelalarla örtülmüş küçük bir kulübeydi. Üç basamak merdivenle çıkılan bir sahanlık üstüne oturtulmuş olan bu kulübenin ön kısmı bir Çin mabedini andıracak şekilde bir gişe olarak yapılmıştı. Bu fikir direktör Leopold Pozlok'undu. Steiner üzerinde gözüne yıldırım çarpmış bir adam resmi olan bir tabelayı gösterdi. "Telepaticiler Kralı Alvaro, yani bendeniz. Nasıl küçüğüm, beğendin mi? Sen de asistanım olacaksın." Yarı karanlık olan ve küf kokan kulübeye girdiler. Birkaç sıra boş sandalye karmakarışık halleriyle hayaletlere benziyordular. "Şimdi gözünü iyi aç. Salondakiler arasında herhangi bir müşteri diğer bir müşteriye bir şeyi saklatıyor. Bunlar ekseri sigara veya kibrit kutusu, pudralık veya pek pek de çengelli iğneler gibi hep aynı şeylerden ibaret olurlar. Arzu eden bir müşteri sahneye davet edilir ve ben adamı elinden yakalayarak deli gibi sarsarım. Bu sahneye gelen eğer sen isen, beni doğruca bir şeyini saklayan adamın yanına götürürsün. Elimi ne kadar fazla sıkarsan saklanan şeye o kadar daha yakın olduğumu anlarım. Orta parmakla hafif bir darbe aradığım şeyin tam yanında bulunduğumu işaret eder. Görüyorsun ya, kolay şey. Sen vuruncaya kadar arayacağım. Aradığım şeyin biraz daha aşağıda veya biraz daha yukarıda olduğunu ise elini aşağı yukarı hareket ettirerek bildirirsin." Direktör Pozlok paldır küldür tekrar kapının ağzında belirdi. "Nasıl, öğrenebiliyor mu?" Steiner, "Biz de şimdi tecrübesini yapacaktık," cevabını verdi. "Bay direktör, oturun da üstünüzde bir şey saklayın. Bir çengelli iğneniz var mı?" Pozlok "Elbette," diyerek ceketinin önüne uzandı. Steiner, "Bay direktörde elbette çengelli iğne bulunur," diyerek arkasını döndü. "Şimdi saklayın bakalım iğnenizi. Haydi Kern, gel sen de bana yol göster." Leopold Pozlok hileci bir tavırla bakarak iğneyi aldı ve kundurasının tabanı arasına sakladı. Steiner, "Haydi bakalım Kern," dedi. Kern sahneye gitti ve Steiner'in elinden tuttu ve onu Pozlok'un yanına kadar götürdü. Steiner hemen araştırmaya başladı. Pozlok, "Ben gıdıklanırım Steiner," diye makaraları koyuverdi. Birkaç dakika sonra Steiner saklanılan iğneyi buldu. Bu işi birkaç defa daha tekrarladılar. Kern işaretleri ve müddetleri öğrendi. Steiner Pozlok'un sigara kutusunu buluncaya kadar hünerin yapılması hayli çabuklaştı. Pozlok "Gayet mükemmel," dedi. "Bugün öğleden sonra da çalışmaya devam edin. Fakat en mühim noktayı, yani seyirci olarak ortaya çıktığınız zaman mütereddit bir tavır takınmayı unutmayın. Anlaşıldı mı? Halk hiçbir koku almamalı. İşte bunun için de sizin mütereddit görünmeniz lazım. Bazı defalar ben göstereceğim ona." Steiner. Direktör Kern'in yanındaki bir sandalyeye oturdu. Steiner sahneye döndü ve kuvvetli bir hatip sesiyle bomboş salonu gümbür gümbür öttürdü. "Sayın halktan birisinin lütfen sahneye teşrifini rica edeceğim. Sadece elimi sıkmanız sayesinde telepati olayı geçecek ve saklanılan bir şeyi tek bir laf söylemeniz gerekmeden bulduğumu gözlerinizle göreceksiniz." Direktör Pozlok ayağa kalkmak ve bir şey söylemek istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Fakat mütereddit kaldı. Sandalyesinde kımıldanıp duruyor, Burundan sıkma gözlüğüyle oynuyor ve mahcup etrafına bakınıyordu. Nihayet suçlu suçlu gülümsedi. Şöyle bir kalkmaya davrandı. Kikir kikir güldü ve hemencik yerine oturdu. Fakat sonunda bir kendini zorladı ve kahkahadan bayılan Steiner'e doğru ciddi, kuru, mütecessis fakat aynı zamanda çekingen bir halde ilerlemeye başladı. Pozlok sahnenin önüne gelince arkasına döndü ve yaptığı işi pek beğenmiş bir tavırla "Haydi bakalım delikanlı" diye Kern'e cesaret vermeye çalıştı. "Şu yaptığımın aynını bir de siz tekrarlayın." Steiner, "Yok öyle aynı yapılacak bir şey değil ki" diye bağırdı. Pozlok yaltaklanır gibi sırıttı. Tereddüt anını yaşatmanın güçlüğünü, yani gerçek tereddütü kastediyorum. Eski bir sahne kurduğu olarak pek iyi bilirim bunun güçlüğünü. Steiner vaziyeti izah etti. Bizim Kern ezelden mütereddittir. Merak etmeyin, bu işi becerecektir. O halde mesele yok. Ben şimdi atlı karıncaya gidiyorum. Pozlok bunu söyleyerek kurşun yemiş gibi hızla uzaklaştı. Patronunu iyi tanıyan Steiner, içindeki ateş hala sönmemiş demekten kendini alamadı. Düşün ki 60'ını geçmiş. Gel, şimdi sana eğer tereddüt edemezsen veya bir başkası tereddüt ederse ne yapman lazım geldiğini göstereceğim. Burada 10 sıra sandalyemiz var. Saçlarını ilk okşadığımda hangi sırada olduğunu bildireceksin. Hiç de güç değil, sıra adedi kadar parmağım var. İkinci defasında da mesela soldan hangi sandalyenin olduğunu işaret edersin. Bundan sonra da etrafa sezdirmemeye çalışarak saklanılan şeyin bulunduğu yeri kendi üzerinde gösterirsin. Bundan ötesi kolay, ben bulurum. Bu kadarı sana yeter mi? Yeter. İnsanların muhayyilesi böyle şeylere pek kısır oluyor. Fakat bu çok kolay bir şey. Dalavere basit olmalıdır. Pek fazla girift dolaplar ekseri şüphe uyandırırlar. Öğleden sonra tekrar çalışmaya devam ederiz. Lilo da yardım eder. Şimdi sana bizim piyano bozuntusunu göstereyim. Hani mübarek de müzeliktir ya, ilk piyanolardan olduğu muhakkak. Fakat ben de çalmakta ondan aşağı kalmam. Bırak saçmalamayı. Şöyle birkaç güzel parça bul. Mesela testereyle kesilen mumya sahnesinde biraz gevşek, vücudunun alt kısmı olmayan kadın numarasında da canlı ve gürültülü çalarsın. Kimsenin dikkat ettiği yoktur zaten. Kern, pekala, bir bakayım da sana bir şeyler çalayım, dedi ve sahnedeki bölme odaya girdi. Piyanonun sapsarı dişleri sırtır gibi bakıyordu. Biraz düşündükten sonra mumya sahnesi için Aydan'ın matem marşında ve vücudunun alt kısmı olmayan kadın için Mayıs böceklerinin düğün rüyası isimli bir salon parçasında karar kıldı. Piyanoyu tıngırdatırken Ruth'u, Steiner'i, sakin haftaları ve akşam yemeğini düşünüyor ve hayatta hiçbir zaman işinin bu kadar iyi gitmemiş olduğunu sanıyordu. Bir hafta sonra Ruth Prater'de göründü. Tam da seyreyle dünyayı panoramasının gece temsili başlayacağı sırada gelmişti. Kern kızı ilk sırada bir yere oturttuktan sonra oldukça heyecanlı bir halde ortadan kayboldu. Piyano çalacaktı. Bu akşam şerefine programında değişiklik yapmıştı. Mumya sahnesi için Japon meşaleleri serenadını ve vücudunun alt kısmı olmayan kadın için de ateş böceğinin ışığı parçasını çaldı. Çok canlı ve içten çalıyordu. Bunlardan sonra gelen Avustralya adamı Mungo numarası içinde cabadan bir palyaço proloğu çıkardı. Oktav arpej yapmaya fevkalade müsait olan bu parça en güzel çaldığı eserlerdendi. Kern'i dışarıda Leopold Pozlok yakaladı ve takdirkar bir tavırla "Eşsiz" dedi. "Şimdiye kadar hiç böyle canlı çalmamıştınız. Yoksa içtiniz mi?" Kern hayır cevabını verdi. "Biraz keyifliyim de." Pozlok burnundan sıkma gözlüğüne uzanarak "Demek şimdiye kadar beni aldattınız" dedi. "Aldığınız paraları geri istemek lazımdı ama neyse. Fakat bugünden sonra artık her gün keyifli olmak mecburiyetindesiniz. Bir artist için pek güç bir şey değil. Anlaşıldı mı?" "Öyle. Fakat kabahatinizi örtmek için şu andan itibaren ehlileştirilmiş köpek balığı sahnesinde de çalacaksınız. Klasik bir şeyler olsun. Anlaşıldı mı?" Kern "Ala" dedi ve 9. senfoninin bir parçasını bilirim. Uygun da düşer. Bu cevabı verdikten sonra salona giderek arka sıralardan birine oturdu. Tüylü bir şapka ile dazlak bir kafa arasında salondaki sigara dumanları ile çevrilmiş olan Ruth'un başını görüyordu. Şu anda bu baş ona dünyanın en zarif ve en güzel başıymış gibi geldi. Bu baş bazı seyirciler güldüğü veya hareket ettikleri zaman gözden kayboluyor, sonra insanı hayrette bırakan bir hızla uzak ve hoş hayal gibi tekrar ortaya çıkıyordu. Kern bu hayal kadar güzel başın biraz sonra konuşacağı ve beraber gideceği birisine ait olabileceğini hafızasına sığdıramıyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 147, devamı 16. ayrımda.